Evet, bismillahirrahmanirrahim. ...1959 yılında bu tarihe hayat basılmıştı. Fakat Medine-i Münevvere'de o şair, alim, Halil ve kurucu abi Nazım Selim, ondan bir ön söz istenilmiş, o bekleniyordu. Rahmetli Atıf Aral abi ona bir mektup yazmış, demiş ki sizden bekliyoruz, kitaplarımız basıldı hazır, ön sözün ilhakını yani bekliyoruz. Ve bir haftada bu ön sözü yazıp Ankara'ya, abilere merhum Ali Ulvi abi postalıyor. Üstadımız da okumuş, okutmuş. Demiş ki ben bu ön sözü Medine-i Münevvere'nin şahs-ı manevisi ne nazarla bakıyor diyor baktım demiş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu ön sözden hoşnut mu? Yani izahı bu. Yani o manada bakmış ve çok takdir ve tahsin etmiş. Gönlüme burayı okumak için ne dersin tamam? Bismillahirrahmanirrahim.
Üstadımızı tanısak eserlerinden daha iyi istifade ederiz.
Efendim?
Üstadımızı tanısak eserlerinden daha iyi istifade
ederiz. Çok güzel. Allah razı olsun. Büyük İkbal. Muhammed İkbal. Kim biliyor musun Muhammed İkbal?
Mısır.
Yok. Pakistan'ın şairlerinden büyük bir şairi. Büyük İkbal'e ait olan ön sözde demiştim. Büyüklerin tarihi hayatları okunurken ulvi menkıbeler söylenip aziz hatıraları anılırken insan başka bir aleme girdiğini hatırlıyor. Gönlünü tertemiz sevgi hislerinin ulvi ateşi yakıyor ve ilahi feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki birçok büyükler onlara nispeten küçük kalır. Tarihe şeref veren erler anılırken yükselmede ruh en geniş alemlere yerden bin raihanın feyzi sarar ruhu derinden geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden. Bu derin hakikati ön sözü yazarken bütün azamet ve ihtişamıyla idrak etmiş bulunuyor. Zira aziz ve muhterem okuyucularımıza en derin bir ihlas ve samimiyetle takdim ettiğimiz bu eser hemen bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünün her safhası binlerle harikaya mazhar olan gönüller fatihi büyük üstad Bediüzzaman Said Nursi'ye onun 130 parçadan ibaret olan Risale-i Nur külliyatına ve ahlak ve faziletleri, ihlas ve samimiyetleri, iman ve irfanlarıyla hayatın her safhasında sadece bir ülkeye değil, bütün insanlık alemine tertemiz örnekler vermekte devam eden nur talebelerine aittir. Bu abi, Şafak Hanım'dan sonra bu babası ve ailesiyle birlikte Medine'ye hicret ediyorlar şapka giymemek için o zaman. Geçen bir yerde bu konuyu konuşmuştuk da birisi dedi ki derste ya dedi ben bir şapka almıştım iyi ki söyledim götürmemi geri vereyim dediler. Ya bak Nur Talebeleri bazı değer ölçülerini de yani bilmiyorlar. Yani bakın Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur Şeyh-i İslam'ı Zembillahi Cemali Efendi anlaşılır mı? Şaka ile daha olsa başa koymaya cevaz vermemiş yani. Şaka ile olsa daha. Bir insan bir şapkayı İsa'nın önünde geçse ya bu ne kadar güzel yakışsa küfrüne fetva vermiş Şeyh İslam'da. Seni şapka yedin mi? Allah korusun. Evet. Bu kitabın mukaddemesini, bir kitabın mukaddemesini, yani ön sözünü, o kitabın hülasası diye tarif ederler. Halbuki her mevzu müstakil bir esere sığmayacak kadar derin ve geniş olan bu muazzam kitabın muhteviyatını böyle birkaç sayfelik mukaddimeye sığdırmak kabil midir? Bugüne kadar acizane yazdığım manzum, yani şiir ve mensur, yani mesir yazılarımın hiçbirisinde bu kadar arz ve hayret içinde kalmamıştım. Binaenaleyh bu eseri derin bir zevk, ilahi bir neşe, coşkun bir heyecanla okuyacak olanlar hayranlıkla görecekler ki Bediüzzaman çocukluğundan beri müstesna bir şekilde yetişen, bütün ömrü boyunca ilahi tecellilere mazhar olan bambaşka bir alim, mümtaz bir şahsiyettir. İlahi tecelliler. Bak Van Kalası'ndan bana görenler bilir. Yani bir iki mağara var. Birinden diğerine inerken ayağa kaymış. Eyvah davan diye bağırmış. Nida etmiş. Ve Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri onu şeymiş, düşmekten korumuş, kurtarmış. O mağaraya koymuş eliyle. Ben diyor küçüklüğümde çocukken bile cevizlerim kaybolduğunda Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne derim. Ya şey, al sana üç ikraz kifata, benim cevizlerimi bul demiş. Hani ceviz oynayın demiş, böyle çocuklarla mahalledeki çocuklarla. Yani böyle bir mazhariye şey yaptı Kadir Geylani Hazretleri, onu hep himaye etmiş. Evet. Ben bu büyük zatı, eserlerini ve talebelerini inceden inceye tetkik edip de o nur aleminde hissen, fikren, ruhen yaşadıktan sonra büyük ve eski bir Arap şairinin bir beytiyle çok derin hakikatleri ifade ettiğini öğrendim. Bütün alemi bir şahsiyette toplamak Cenab-ı Hakk'a zor gelmez. Ne kadar güzel ifade etmiş değil mi? Bütün alemi bir şahsiyette toplamak Cenab-ı Hakk'a zor gelmez. Gayesinin ulviyetinden, yüceliğinden, davasının ihtişamından, imanının azametinden feyiz ve ilham alan bu kutbun cazibesine takılanların adedi günden güne çoğalmaktadır. Bunlara hayret veren bu ulvi hadise münkirleri kahrettiği gibi müminleri de şad ve mesrur eylemekte devam edip gidiyor. Şimdi 27 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi bir manşet attı. Başlık, yani büyük başlık. Şu Tanrı'nın ne garip cilvesidir ki bugün Mustafa Kemal'in nutku yerine Said Nursi'nin risaleleri gürür gürür okumak. Halbuki devlet bütün gücüyle onları tevriz etmiş, bunu yasaklamış. Ama buna rağmen, bak bu eser güç ve kuvvet buluyor. Mesela Risale-i Nur Külliyatı'nın ne kadar basıldığını, kaç edepler hiç düşünmüyor mu? Bakılıyordun mu? Bak ben sana söyleyeyim, ben bu Risale-i Nur eserlerinin deposunu tutmuştum bir dönemde, şey diyorum. O zaman en az 20 milyon nüsha satıldığını biliyorum. Yani bakın bütün, yani Türkiye genelinde alem İslam nüshatında böyle müthiş bir şey. Yani Risale-i Nur olmayan ev yok yani. Anladın mı? Suç ne Said Nursi'de ne onun risalelerini okuyan gençtedir. Asıl suçlu perdenin arkasına çöreklenmiş uyuyor. Din ve millet ıskaççısı bu yılanın başını ezmek gerekiyor. Mesela Cumhuriyet Gazetesi böyle o zaman çıkmıştı. İmanlı gönüllerde manevi bir rabıta halinde yaşayan bu ilahi hadiseyi
büyük bir mücahit, kalpleri vecd içinde bırakan bir uslupla bakınız nasıl ifade ediyor. Ahlaksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamete taşıp uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu kara günlerde onun yani Bediüzzaman'ın feyzini bir sır gibi kalpten kalbe mukavemeti imkansız bir hamle halinde intikal eder görmekle teselli buluyoruz. Gecelerimiz çok karardı, çok kararan gecelerin sabahı pek yakın olur. Bak 950'ye kadar Türkiye'de hacca izin vermiyorlarmış. Ve Araplar diyorlarmış ki Türkler nasranileşmiş. Yani Hristiyan olmuş. Sonra 950'den sonra Menderes'in iktidara gelmesinden sonra işte hacca kapı açılıyor. İnsanlar böyle ağlayarak böyle kucaklaşmışlar bizim hacılarla. Ya biz sizi dediler ki profanlar yapıyorlar işte. Ya sizin asrağın geçmiş diye buyurdum. Demek siz elhamdülillah dininize bağlısın söylemiş falan. Böyle gözyaşları içinde çıkmışlar, kucaklaşmışlar orada. Bakın bu günleri Türkiye idrak etmiş. Evet bir sır gibi kalpten kalbe mukavemeti imkansız bir halde yayılıp dağılan bu nurun memleketin her köşesinde feyiz ve tesirini görenler hayret ve şehşetler içinde sormaya başladılar. Şöhreti memleketimizin her tarafını kaplayan bu zat kimdir? Hayatı, eserleri, meslek ve meşrebi nedir? Tuttuğu yol bir tarikat mı, bir cemiyet mi, yoksa siyasi bir teşekkül mü? Bununla da kalmadı, derhal gerek idari, gerek adli, çok mühim takipler, ciddi tetkikler, uzun ve müsensel mahkemeler, yani birbirinin devamı olan mahkemeler cereyan etti. Neticede bu ilahi tecellinin gönüller ülkesine kurulan bir iman ve irfan müessesesinden başka bir şey olmadığı tahakkuk edince adaletin ilahi bir surette tecellisi bu şekilde zuhur etti. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur eserlerinin beraat kararı resmen ilan edildi. 1948 Afyon muhakemesinden sonra Denizli'de de üstad beraat etmiş, Afyon'da da. Sonra İstanbul Mahkemesi oldu, 52'de orada. Fakat toplam 1000'e yakın mahkeme görülmüş, cereyan edilmiş. Tam 1000'e yakın mahkeme. Yani mesela şimdi bu eser normalde mahkemeye veriliyor. Beraat alınca bunun kesin hüküm diyorlar hukukta. Muhkem kazı yani bir diğer tabirle. Bunun tekrar mahkeme mevzu olmaması gerekiyor ama nerede işte bir adamın önüne geçiyorlar, aç çantanı, o bir sandık, yine mahkum. Ya işte beraat kararı var, anlatabilirsiniz derdinizi. O zaman derlerdi, meşhur tabir vardı. Derdini git Marco Paşa'ya anlat. Yani, yoksa kapa çeneni kapatmasını biliriz. Yani ben çok duymuşum. Kapa çeneni yoksa biz kapatmasını biliriz. Yani vurduk mu çenen kapanır demek istiyor yani. Ana zorla. Herhangi bir iklimde zuhur eden bir ıslahatçının mahiyet ve hakikatını, sadakat ve samimiyetini gösteren en gerçek miyar. Ha şey aklıma gelmişken bir mimarisi anlatayım. Mardinli iki zat, bir tanesi hala İstanbul'da yaşıyor, birisi vefat etmiş. İşte yolda giderken jandarmalar önüne geçiyor, arama yapıyorlar. Ve o zaman Afyon arıyorlardı. Ama Alisandro eserleri de Afyon'dan daha tehlikeli telakki ediyorlardı. Şimdi diyor ki o bir tanesi çok sayır çelimsiz bir adammış. Diğeri demiş ki Cemal demiş sen bu eserleri bana ver şimdi sen dayanamazsın bu dayağa. Bizi döverler. Anlaşıldı mı? Ondan sonra ben üzerime alayım demiş. Ve hakikaten tabii ettiği gibi karakola çağırmışlar. Dövmüşler, öyle sopa atmışlar ki adamın kulak zarını patlatmışlar. Hala İstanbul'da sağ 80 yaşında adam. Çok böyle derslerde falan gördüm, görüştüğüm çok kıymetli böyle bir nur talebesi, sadakatli bir insan. Yani adama ilham olmuş sanki. Diyor ki sen dayanamazsın. Aslında bana ver, adam kulağımdan olmuş. Yani fedakarlığa da bak, bu da yani büyük kahramanlık yani. Şimdi hani ikimiz birden niye dayak yiyelim yani? Deriz ki bu eserler, birisi der ki benimdir. Anladın mı? Mesele biter. Böyle gelin yersek bir kişi dayak yer. Anladın mı? Evet. Demek ki ilana başladığı, yani bakın ölçü neymiş? Davasını ilana başladığı ilk günlerde muzaffer olduğu son günler arasında ferdi, içtimai, uzvi, ruhi hayatında vücuda gelişen, vücuda gelen değişiklik farkları derler. Mesela o adam ilk günlerde mütevazi, alicenap, feragat, mahfiyetkar, hulasa, bütün ahlak ve fazilet bakımından cidden örnek olan gayet temiz, son derece mümtaz bir şahsiyettir. Cihadında muzaffer olup hislerde, emellerde, gönüllerde yer tuttuktan sonra yine o eski temiz ve örnek halini halinde kalabilmiş mi? Yoksa zafer neşesiyle birçok büyük sanılan kimseler gibi yere göğe sığmaz mı olmuş? İşte büyük küçük herhangi bir dava ve gaye sahibinin mahiyet ve hakikatinin şahsiyet ve hüviyetinin en hakiki çehresiyle aksettirecek en berrak ayna budur. İşte bunu Cemil Merce sormuşlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin hakkında kanaatin nedir? Diyor ki nasıl başlamışsa öyle bitirmiştir davasını. Yani başındakiyle sonundaki çizgi arasında ne var? Zikzak yok. Aynı yani. Şimdi nasıl başlamışsa öyle bitirmiştir. Ya bak bu da Ali Ulva abi de aynı konuya temas ediyor yani. Evet. Tarih boyunca bu müthiş imtihanı kazanmanın şahsen misalini peygamberler, Sultanül Enbiya aleyhissalatü vesselam, sonra halife ve sahabeleri, daha sonra onların nurlu yolunda yürüyen büyük zatlar vermişlerdir. Ben ziyarete gittiğimde Üstad Hazretleri'nin çocuklar doldu böyle, o mahalledeki çocuklar tanmışlar üstadı. Böyle sarılıyorlar üstadı. Sen boynuna sarılıyor, ayağına sarılıyor falan böyle. Muhabbet, sevgi, saygıyla böyle sarılmaş dolaş oldu. Bana dedi ki bunların duası dedi çok makbul. Ben bunlardan dua rica ediyorum diyor. Şimdi çocukların duasını istiyor. Masum oldukları için diyor. Ben bunların duasını talep ediyorum. Sonra dediler ki oradaki abine duymuşum. Kim Üstad Hazretleri'nin gitmiş, kucağına oturmuş, atlamış, sarılmış. O çocuklar hepsini orta veriyor. Demek ki bir hissekabilen hukuk, bir sevdiği ilahi onları ne yapıyor? Yani Bediüzzaman dede diye böyle şey derlermiş, böyle koşarak ilerlermiş. Peygamber Efendimiz şu el ulema velâsetil enbiya, ulema enbiyanın varisleridir. Hadis-i şerifleriyle alim olmanın pek kolay bir şey olmadığını icazkar belavatlarıyla beyan görüyorlar. Şimdi Van'da bir Hamit Kural kanalı vardı. Orada bir hoca efendi vardı. Zeynel abi yaşlı bir hoca. Ezan-ı Muhammed'i okunuyordu. Cuma günü. Hamit Bey dedi. Bak dedi bu Elif'in üstünde hemze var dedi. Allahu Ekber. Bunlar Allahu Ekber diye okuyor filan. Şimdi o hemzeyi okumadığını, yani yanlış okuduklarını, tilavet ettiklerini falan söylemek istedi. Şimdi o da böyle çok zeki bir insan, böyle suratını çıkardı. Dedi ki, hocam dedi, ya sizin okuduğunuz o Tanrı oğlu nurlar ne olacak dedi. Orada ne hemze vardı. Şimdi o bir de o Tanrı oğlu nurlar ne olacak dedi. Şimdi sen dedi, hani üstünlüğüyle okuyorsun bunu, oradaki hemzeyi dikkate almıyorsun falan diyordu. Ama öyle mahcup oldu ki, sen dedi o eski günlerde tövbe et dedi. Onun kısmı bilmiyorum da çok hafif yani bu hocanın şeyi hatası. Zira madem ki bir alim peygamberlerin varisidir, o halde hak ve hakikatin tebliğ ve neşri hususunda aynen onların tutmuş olduğu yolu takip etmesi lazımdır. Şimdi öyle değil mi Hacı Said? Ne demiş Peygamber Efendimiz'e? En büyük cihat zalim bir sultan karşısında hakkı tebliğ etmektir. İşte alim böyle olacak, öyle değil mi? Yani geri çekinmeyecek. Yani başı da gitse, anlaşılır mı? Hak ve hakikat o zalimlere şey diyecek. Bak Bediüzzaman Hazretleri İngiliz işgal komutanına ne demiş? Ey ekpekül küpeki adam, teket küpetmiş köpek.
Allah Allah.
Ya şimdi ekpekül, ondan sonra Rus kumandanının karşısında ne demiş? Ben Müslüman bir din âliyim, âlimiyim, kafire kıyam edemem. Onun için senin ayağını, geldiğinde ayağa kalkmadım demiş. Ondan sonra Kuruşikbaşı Divan Harbi örfünde 1908 yılında demiş ki, sen de şeriat mı istemişsin Ebu Süftan'da? Böyle elini tutmuş, seni muvahhidinin kalemleriyle gözünü çıkarırım demiş. Mahkeme demiş. Şimdi muhakemelerin temizliği falan yok Lokman Bey. Doğru karar verdiler mi ilan mangasın elindesin yani. Duvara dahi yollar, gözüne bir bez bağlayıp kufra düzüyorlar. Bu şimdi şey böyle, bu mahkemelerin. Cellah mahkemeler yani. Ama Eyüp Sanayişler korkmuyor. Neden? Şimdi bu Şimali Şarkı Kostuma'da yani Rusya'daki esaretinde demişler ki efendim özür dileyin. Yani durup dururken pisine de ölmenin bir anlamı yok demek istemiş o zabit arkadaşları, subay arkadaşları. Diyor ki ben mariz-i acayip ve garayip olan alem-i ahireti çok özledim demiş. Yani mariz-i acayip, acayip bir alem yani. Alem-i ahireti çok özledim. Bu kafirlerin idam hükmü benim ebedi aleme gitmem için bir pasaport hükmündedir. Şimdi kaldı ki ecelim. Ben şuhud derecesinde iman etmişim ki ecel birdir değişmez. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona müdahale etsin? Tabii işte bu, ya ne yapıyor? Hakkı yakın bir iman yani. Tabii öyle iman etmiş ki. Şimdi bakın Hazreti Ali Kerramallahu Veç Hazretleri'nin meşhur bir sözünü Üstad Ayet-i Kübra'da zikrediyor. Diyor ki, bu alim-i şehadet, avalim-i kuyup üstünde tenteneli bir perdedir. Yani bu perdeyi kaldırsanız bile ben yani bugün neyi görüyorsam o zaman da aynısını görüyorum. Hani bazen 40. Hoca espri yapar derdi ki ya bu diye 10. sözün adisesinden bu ahiretin cadde ve sokaklarına bakabilmediniz biz yani. Bu manada bu risaleyi okuyabilmeliyiz. O zaman bizim imanımız ne olur? Tahkike kolaylıkla nüfus eder. Tabii şimdi bak Hazreti Ali Efendimiz bunu ifade etmiş. Tentene ne? Hani şu perdeler eskiden tenteneler falan olurdu. Bakardım dışarıyı da görebilirdim. Şimdi böyle perdeleri çıkıyor, her taraf zindan gibi karanlık filan. Aslında hiçbir şey görünmüyor. Şimdi dışarıyı göremeyen adam ahireti nasıl görecek Metin kardeş, öyle değil mi? Yani böyle bir hayata da bizi mahkum ediyorlar yani. Evet. Zira madem ki bir alim peygamberlerin varisidir, o halde hak ve hakikatin tebi ve neşri hususunda aynen onların tutmuş oldukları yolu takip etmesi lazımdır. Her ne kadar bu yol dağ, taş, çamur, çakıl, uçurum, daha deri, takip, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, sürgün, tecrit, zehirlenme, idam sehpaları, daha akıl ve hayal edilmeyen nice bin zulüm ve işkencelerle de dolu olsa. Şimdi o Kuruşikbaşı Divan Harbi'nde diyor ki ben bir zemin istiyordum ki efkarımı onda beyan edeyim, fikirlerimi. Bu Divan-ı Harbi Örfü iyi bir zemin oldu diyor. Yani bakın davasını anlatmak için Divan-ı Harbi Örfü var ya bir fırsat telakki ediyor. Yani şimdi orada ne yapacak? Anlatacak, tebliğ edecek, aslında bütün o hakaiki terennüm edecek, bütün gücüyle afak alemi ilan edecek. Bu benim için bir fırsattı diyor yani. Tabii işte yani biz de malum ki üstada tebaid ediyoruz. Yani aynı yolu ne yapmamız lazım? Takip etmemiz lazım. Hangi platformda olursa olsun üstad Risale-i Nur. Evet. Kendisinin ilmi, ahlaki, edebi birçok fazilet ve meziyetleri arasında beni en çok meftun eden şey onun o dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş olan imanıdır. Rabbim, o ne muazzam iman, o ne bitmez tükenmez sabır, o ne çelikten irade, hayal ve hatıralara ürpermeler veren bunca tazyik, tehdit, tazip, işkencelere rağmen o ne eğilmez baş, ne boğulmaz ses, ne kısılmaz nefestir. Nasıl belaat değil mi? Fevkaladeyse. İşte buna belaat diyorlar. Söz söyleme sanatı. İşte Allah istediği insanlara bu kabiliyeti veriyor tabii. Evet, Büyük İkbal'in heyecanlı şiirlerinden aldığım coşkun bir ilham neşesiyle vaktiyle yazdığım Mücahit unvanını taşıyan bir manzumede, bir şiirde aşağıda mısraları okuyanlardan belki şairane bir mübalağada bulunduğunu söyleyenler olmuştur. Lakin şu mukaddemesini, ön sözünü yazmakla şeref duyduğum şaheseri okuyanlar vecle dolu bir hayranlıkla anlayacaklar ki Allah'ın ne kulları varmış. Eğer bir iman kemalini bulursa neler yapar, ne harikalar doğurmuş. Şimdi 944'te Denizli'ye üstad sevk ediliyor. Denizli savcısı tam ifadesini almış. Diyor ki, sen de diyor, ya harikulade bir zeka var veya ilahi bir inayet seni kurdu. Ya bir türlü senin sırrına biz nüfuz edemeyiz. Diyor ki, bu zekayla mübarize edilmez, bu inayete karşı çıkılmaz. Yani yenik düşersin. Yani boşuna ne yapmayın? Anlaşılamam. Şimdi Allah bana böyle bir kabiliyet ve istidat vermişse, sizin benimle baş etmeniz mümkün değil yani. Bir az, eğer iman dolu bir kalbe girerse, insan da imandaki o sırra erense, en azgın ölümler ona zincir vuramazlar. Volkan gibi coşkun akıyor, durduramazlar. Rabbimden iner, azmine kuvvet veren ilham, peygamberi rüyada görür belki her akşam. Yahu sen hiç peygamberi görmüyor musun? Maşallah. Demek ki sen bak bu mücahit şiirine böyle mazhar bir adamsın. Tebrikler. Anlaşıldı mı? Hep nur, onun iman dolu kalbindeki mihrap, kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap. Kar, kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Bu meteoroloji insanların evhamını bire on katlıyor. Allah! Böyle kar, tüki, fırtına, felaket, her taraf öyle bir felaket telalı yapıyor ki. Gidin bizim burçlar inşallah bu meteoroloji raporunu dinlemezler, sonra derse de gelmezler. Hava mukadefeti var diye. Anlaşıldı mı? Yani şehir içinde. Bir gün bir Nur talebesiyle şeye gittik, Mimar Sinan'a. Kar yağıyor. Beni oraya götürdü. Dedi ki ya dedi, bakarsın yollar kapalı. Hanıma telefon açayım da beklemesin. Ya dedim Mehmet, Allah dedim iyiliğini versin ya, şehir içindesin. Yani senin evde buradan 15 dakika normal zamanlarda. Hadi 3'e katla 45 dakikada gidersin. Hadi o da olmadı dedim, ya yürür gideriz dedim. Ya ne telaş ediyorsun, bırak ayıptır dedim. Hanım da sana menfi not verecek şimdi. Ulan niye 3'e kat alacak? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Evet. Nefsin bütün ömrünce ılık, gölgeli bir yaz, cennetteki alemleri dünyada görür de, mahvolsa eğilmez sıra dağlar gibi derde, en sert uçurumlar gelip etrafını sarsa, ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa, gökler yıkılıp çökse, yolundan yine dönmez, ruhundaki imanla yanan, meşale sönmez. Kalbinde yanar dağ gibi iman ne mukaddes. Vicdanına her an şunu haykırmada bir ses. Ey yolcu, şafaklar sökecek, durma ilerle, zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle, insanlığı kurtarmaya cennetten inenler. Sanki bu mısralar iman kahramanı Büyük Mücahit Bediüzzaman Hazretleri için yazılmış. Zira bu yüksek sıfatlar hep onun sıfatlarıdır. Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimede neler vaat ediyor? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ Ve Ali Şerifi, bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz. Hiç şüphe yok ki Allah muhsinlerler. Allah'ı görür gibi ibadet edenlerle beraber. Demek ki iman ve Kur'an uğrunda candan, cihandan geçen büyük mücahitlere büyük Allah hakikat ve hidayet yollarını göstereceğini bildiriyor. Bizim tarihimiz ne? Ne diyor Üstad? Anlat bakalım bizim tarihimiz ne?
Ne tarihi?
Dur bakalım. Öyle kopya.
Öyle başlıyor.
Bu adam vakıf adam. Hem başkası zaten. Söyle.
Evet, tabii ki Aziz Mehmet'i Aziz Mehmet'i çağıracağız. Aziz Mutfak, Fakir Mutfak, Şükür Mutfak, Şerif Mutfak.
Ey Aziz Mutfak. Bizim tarihimiz bu yani. Aziz Mutfak, Fakir Mutfak, Şerif Mutfak, Şükür Mutfak. Değil mi? Yani. Evet. Haşa, Cenab-ı Hak vaadinde hulf etmez. Yeter ki bu azim vaadi ilahi icap ettirecek şartlar tahakkuk etsin. Şekerleme yapanlara sual sorarım. Benim usulüm bu. Böyle azıcık böyle gözünü kapayanlara açmam bu. Şekerleme diyorlar değil mi? Eski tabiri öyle. Evet. Bu ayet-i kerime üstad, üstadın karakter ve şahsiyetini tahlil hususunda bize nurdan bir rehber oluyor. Ve o nurun billur ışığı altında artık en ince çizgileri, en hassas noktaları görüp sezebiliyoruz. Zira madem ki bir insan Cenab-ı Hakk'ın hıfz-ı himayesinde bulunmak nimetine mazhar olmuştur. Şimdi Hazreti İmam Ali, Kerramallah ve Çağzükleri ve Gavs-ı Geylani sizdeki bu sırrı ihlasa binaen sizi himaye ediyorlar. Değil mi? Ne diyor gerisindeydi? Ve himayet kerane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Eğer ihlası kılsanız onların tokadını yersiniz. Ben Mekin abiden duymuştum ama kimdini bana söylemedi. Bilmiyorum o abi kimdi. Çok böyle zulme maruz konmuş bir nur talebesi. Kardeşlerden biri. Hücreye koymuşlar. Çok zulmetmişler. Dövmüşler. Falaka yatmışlar. Demiş ki ya demiş üstadımız diyor ki Hazreti Ali Gavs-ı Geylani sizi himaye ediyorlar. Beni niye himaye ediyorlar? Demek ki benim hiç bunu İhlas'tan, samimiyetten o zaman hissem olmadığı anlaşılıyor. Bir anda Hazreti Ali Efendimiz tecelli etmiş. Hücresinde. Sizinle beraberiz demiş. Sonra hiç çıkmayacağım diye düşündüğü hapishanede bir haftada kurtulmuş. Yani sizinle beraberiz demiş. Yani hiç bizim mekanımız. Yani arkanızdan izlemek istiyor yani. Şimdi orada çok müşahhas olarak ona tecelli etmiş. Yani bu bir tecelli tabi. Evet. Allah'ın nuru ile nurlanan bir gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir? Her an huzur-u ilahide bulunmak bahtiyarlığına eren bir kulun ruhunu hangi fani emel, arzular, hangi zavallı teveccüh ve iltifatlar, hangi pespaye gaye ve ihtiraslar tatmin ve teselli edebilir. Allah'tır onun yarı, mürebbisi ve lisi. Ben bir zamanlar şiir okumakta çok birinci geliyordum. Davut. Ama şimdi sesim o kadar güzel çıkmıyor. Kusura bakma. Açıldı mı? Allah'tır onun yarı, mürebbisi ve lisi. Andıkça bütün nur oluyor duygusu hissi. Yükselmededir marifet iklimine her an bambaşka ufuklar açıyor ruhuna Kur'an. Kur'an onu yad ettiriyor bezme elesli aşık o tecellinin ezelden verilmesini. Sen kaç yaşındasın?
15.
Sen ne zamandan beri Müslümansın?
Doğdum.
Baban öğretmen mi? Oo, imam da öğretmen ise daha da kötü suçlu yani. Açtı mı? Bak ne diyor? Şimdi biz Allah'ın Zülcelal değil mi? Biz galibelerden biri Müslüman şöyle. Bezme Eles'te, bak Bezme Eles'te, Eles bezminde bizim ruhlarımızı halk ettiğinde bize sormuş. Açtı mı? Demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar hep birden demişler ki galu bela. Evet ya Rabbena. Sen bizim Rabbimizsin. Değil mi? Elestü bir Rabbim. Bakın. Şimdi o vakitten beri Müslümanım elhamdülillah. Bak bu bizim Müslümanımızın ibadesi yani. Amen. Böyle büyüklerimiz bunu bize öğretirdi. Sana da öğretmiştir be baba. Fakat sen herhalde unutmuşsun yani. Birazcık. Şimdi bak biz Allah'a söz vermişiz zaten. Bize düşen nedir? O sözün arkasında olmak. Allah namaz kılıyor, namazımızı kılacağız. Oruç tutuyor, oruç tutacağız. Bütün evamir ilahi neyse Kur'an-ı Kerim'e böyle hudutsuz itaat etmemiz gerekiyor. Evet. İşte Bediüzzaman böyle harikalar harikası bir inayete mazhar olan mümtaz bir şahsiyettir. Bunun içindir ki zindanlar ona gülistan olmuş. Oradan ebediyetlerin nurlu ufuklarını görür. Ya Hafız Alavi Denizli hapsinde vefat etmiş. O sıra hapishaneden birisi de vefat ediyor. Diyor ki keşke Hafız Ali'ye bir selam gönderseydi. O vefat eden zatla diye söyleniyor. Fakat sonra kalbine iltihar edildi ki onun vasıtalara ihtiyacı yoktur. Kalp telefonu çok kuvvetlidir. Onunla görüşebilirsin. Berzah halinde. Ve diyor ki nur talebelerinin bir kısmı böyle alem ahirete intikal eden nur talebelerinin bir kısmı bu hizmete yardım edecekmiş. Bir kısmı da temaşa edecekmiş. Temaşa. Mesela diyelim ki bu Bursa'da vefat eden, böyle ahirete intikal eden nur talebesi abiler. Demek ki burada onların tecellisi var mutlaka. Bizim görmememiz onların burada bulunmadıklarının delili olmaz. Aslında temaşa. Bir kısmına yardım ediyorlarmış. Demek ki makam yüksek olanlar, hafızalı abiler, zatlar. Onlara da yardım ediyorlar. Evet. Oradan şimdi nurlu ufukların idam sehpaları birer vaaz ve irşattır. Oradan insanlar ulvi bir gaye uğrunda sabır, sebat, metanet, celadet ders verirler. Denizli abilere demiş ki o zamanlar çok fakir var vardı. Çok fakir var vardı. Ondan sonra sen hiç ömründe ceketini ters düz ettirdin mi yakasını? Ettirmedin. Çünkü tuzun kurudu. Tamam mı? Ha. Şimdi bak o günkü abilerin ceketleri ters düz edilmiş. Ondan sonra bu pantolonlara da süvarilik denen yamalıklar. Hem dizlerine hem de arkalarına böyle yamalıklar vurulurdu. Böyle fakirliğin had derecede olduğu bir zaman. Ondan sonra demiş ki, çok çocuğunu düşünen bazı abiler demiş ki, sizin bu dakika ölümünüz mümkün mü? Mümkün. Peki bu çocuklara kim bakacak? Allah. Bırakın Allah'a havale. Yemin burada dersimizi diyecek. Tabir eder. O çocuklara sahibi hakikisine havale edin yani. Madem bu çocuklara bizim hissemiz çok cüz'i, %99 Allah'ın hissesidir. Öyle değil mi? Allah bunları dünyaya getiriyor. Aşılırını hayat veriyor. Vücut veriyor. Ondan sonra onların sahibi hakikisine havale edilmiş. Bırakın daha orayla meşgul olmayın. Çünkü orada, şimdi Bediüzzaman de ulvi hedefler veriyor. Yani o hedefe bir insanın kilitlenmesi ve orada başarı kazanması için arkasına dönmüş. Bu Japonya'da 2. Cihan Harbi'nde kamikazeler diyorlarmış, böyle intihar komandaları.
Kamikaze.
Eve gelirlermiş. Tabi ben bunu yani doğru bulduğum için söylemiyorum da. Fakat onlara göre belki doğru. Geliyormuş bir pilot. Mesela Pearl Harbor'la Amerikan donanmasına baskın yapacaklar. Evine geliyor, bütün çoluk çocuğunu öldürüyor. Kurşuna düzüyor. Uçağına atlayıp ondan sonra şeye gidiyor. O
gemilerin
üzerine atlıyor ve orada müthiş böyle bir hezimete uğratıyorlar Amerikan. Şimdi adam diyor ki gözüm arkada kalmasın. O havada gidiyor yani. Yani bak onlar bu ismini insan yani. Tabi İslam ölçüleri yok da ama böyle celadetleri de varmış adamların. Evet. Böyle bir yüksek iman ve ihlas şuuruna malik olan insan hiç şüphesiz zaman ve mekan mefhumlarının faniler üzerinde bıraktığı yaldızlı tesirleri kesif madde aleminde bırakarak ruhu ile maneviyat aleminin pırıl pırıl nurlar saçan ufuklarına yükselmiş haldedir. büyük mutasavvıfların, Allah hepsine razı olsun diyor, fena fillah ve kabillah diye tarif ve tavsif ettikleri yüksek mertebe işte bu kutsi şerefe nail olmaktır. Şimdi üstadın ferahatını anlatıyor Ali'nin kuracağını. Ferahat ne demek? Üstad da nasıl tecelli etmiş? Bir dava sahibinin, büyük bir ıslahatçının muvaffakiyet şartlarının en mühimi ferahattır. Zira gözler ve gönüller bu mühim noktayı en ince bir hassasiyetle tetkik ve takibe meyyaldırlar. Üstadın bütün hayatı baştan başa ferahatın şaheser misalleriyle dolu taşmaktadır. Ferahatın şaheser misalleri. Allame Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Tokatlıymış bu zat, 15 tane İslam hukukuna ait eseri varmış. Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislamıymış. 150'liklerden olarak Türkiye'de 150 tane böyle düşünen, böyle beyin hükmünde 150 insanı toparlamışlar. Yurt dışında hepsinin bu da bu zatlardan bir tanesi. Bu Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Ali Özek diye bizim İstanbul'da bir komşumuz, ilahiyatçı bir profesör vardı. Cami Leşer Üniversitesi'nde okurken bu zatı ziyaret ederlermiş, Mısır'da ikamet etmiş. Demiş ki, Bediüzzaman Hazretleri hayattaysa selamımı söyle demiş bu zat. Müritleri ne kadar oldu, ne zaman bu zındıkların üstüne hareket edecekler bana cevap getirdi. Yani adam bunu almış ve sürgün ediliyor, gurbet hayatı yaşıyor yani. İki demiş, Çorum leblebisini çok özledim. Bir kilo leblebi getir, bir tane de aslında bu 40 ağaç kavunu götürmüş. Gurbet ne kadar zor şey değil mi? Aslında mı? Yani bir kavun, bir kilo leblebi, yani kim bilir ona ne kadar makbule geçecek. Allah rahmet etsin, sonra işte orada vefat etmiş. Mustafa Sabri Efendi merhumdan ferahata ait şöyle bir söz işitmiştim. İslam kapı. İslam, sözler bulunacak, kapatalım. İslam, bugün öyle mücahitler ister ki, dünyasını değil, ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak. Buna bir misal söyleyeyim, tamam.
Birkaç, bir kişinin imanı çalıyor, ben cehenneme gitmeyi
hazır
kabul ederim.
Aa, bak şimdi, çok güzel. Şimdi, ne yapıyor? Bakın cehennemde vücudun büyüsün ki imana yer kalmasın demiş değil mi? Bak şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri ne müthiş ferahat. Tam onun imanına kimse yetişmezmiş peygamberimiz değil mi? Fakat üstad da bakın onun benzerini söylemiş. Aslında karşımda müthiş bir yangın var. İçimde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. Şimdi diyor ki evladım yok ki fikrimi ona inisar ettireyim. Bütün ehli imanla evladım gibi alakadar. Üstad'a da demişler, Van'daki dostları. Demişler ki sen Bağdat, Paslar, Mekke, Medine bir taraflara git. Durum kötü, vaziyet vahim. Aşılım istiklal mahkemeleri kurulmuş. İnsanları böyle asıyorlar. Aşılımın böyle zulmün aşılımın artık hesapsız şey var, enva var insanlar üstünde. Demiş ki o Şeyh Hasan Efendi varmış Van müftüsü Arvasilerden. Sen bu tarafa demiş, Mekke, Medine tarafı göstermiş. Bir de Şeyh Enver Efendi varmış, ona da Bağdat tarafını gösteriyor. Sen, ben de bu tarafa demiş. Geliyor, 926'da Barlı'ya geliyor, 9 senede 106 parça eser geçiyor. Şimdi bak ferahat işte bu yani. Rahatın düşüyor. Bir de orada en büyük üniversitenin rektörü de olur, dekanı da olur. Ona istedikleri kadar maaş da verirler. Harikulade evler de tahsis ederler. Ama ne yapıyor? Bakın diyor ki Said Özdemir abi var Ankara'da, El Ansa, yaşlı bir abi. Üstadım demiş, Siirt'in abi o. Demiş ki ben bütün demiş, mal varlığımı hep sattım, kitaplarım dahil. Çoluk çocuğumla birlikte Mekke, Medine'ye hicret etmek istiyorum. Müsaadeniz amelim. Hayır, müsaade yok. Alem İslam'ın kapısının kilidi Türkiye'dir. Bu kilit, bu kapıyı Alem İslam üzerine açacak. Gitmeye izin vermiyor, burada kalıyorsun, beraber çalışacağız. Aşkım. Şimdi, bakın niye? Demek ki bu millet olan ümidini kaybetmemiş yani. Yani bu millette bir manevi hayat görüyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani şehit mi olur? Yani ümidi, ümitsizliği yok. Yani diyor ki, yalnız hani mangalın altına ateş konusunda üstü küllenir ya. Şimdi o küllü dediğin zaman o korlar ne olur? Bütün haşmetiyle yine meydana çıkar. O gibi yani. Yani üfledikçe aslında o ateş ne oluyor? Kızarıyor yine. E bugün öyle olmuş yani. Tabii kök sağlam olunca aşılımın gerisi kolay oluyor. Allah kimseyi kökünden kopartmasın. Çok önemli. İşte kökünden kopmak çok tehlikeli yani. Adam kendini kaybediyor. Evet. Büyük adamdan sadır olan bu büyük sözü tamamen kavrayamadığı için bu tasavvufların istirak hallerinde söyledikleri esrarlı sözlere benzeterek herkese söylememiş, olur olmaz yerlerde de açmamıştı. Vaktaki aynı sözü Bediüzzaman'ın ateşler saçan heyecanlı ifadelerinde okuyunca anladım ki büyüklere göre feragatın ölçüsü de büyüyor. Evet, İslam için bu kadar acıklı bir feragata katlanmaya razı olan mücahitlerin Erhamur Rahimin olan Allahu Teala, Allah-u Zülkerim Teala ve Tekaddes Hazretleri bırakır mı? O fedai kulunu lütuf ve kereminden, inayet ve merhametinden mahrum etmek haşa şanına yakışır mı? 958 yılıydı yanılmıyorsam Pakistan'ın Marif Bakanı geldi. Ali Ekber Şah diye bir adam. Üstad Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Bakıyor ki Üstad lamba yakıyor, lamba, gaz lambası. O zaman o gaz lambası bir tanesi, o camlar 5 kuruştu. Ben iyi hatırlıyorum. O 5 kuruşu bulamayıp o kırılan camların yerini yemeyen insanlar o kırık yerlerine çiriş diye bir yapıştırıcı sürerlerdi. Kağıtta yapıştırırlardı. Üstad Hazretleri de aynısını yapmış. Adam beyanat verdi bir gazetede. Demiş ki Seyyid Salih Özcan abi onu götürmüş. O Arapça biliyor. Urfalı bir abi. El Ansar. Demiş ki Salih Bey demiş. Üstad'a beni bir kese aldım dedim. Ya. Çok şimdi bu kadar mağduriyet demiş. Böyle dikkatime dokundu. Ondan sonra demiş babam zinhar demiş. Üstad kabul etmez. Şimdi sonra da bana der ki sen benim prensimi bildiğim halde niye izin verdin? Tokatlar demiş bizi yani. Üstad Hazretleri. Ondan sonra diyor ki Bediüzzaman'ın bugün yakacak bir lambası bile yoktur diye o beyanatı öyle bitiyordu. Şimdi Nurçular oldukça lüks hayat yaşıyor değil mi yavrum? Medreselerimiz lüks. Ondan sonra bak çek yatlarımız var. Bizler yatağında yatardık. Ya bak şimdi Allah sizi seviyor. Demek böyle güzel imkanlara kavuşturmuş. Fakat bu borcu öderseniz bir şey demiyorum. Bu borcu da hizmet ederek ödeyeceksiniz. Mesele bu yani. Şimdi aslında şimdi ben yerde yatıyorum diye seni de yerde yatmaya ben mecbur etmem. Böyle bir selahiyetim de yok da. Ama bunun hakkını vermek lazım. Değil mi? Yani bunun hakkını vermek lazım. İşte Bediüzzaman bu müstesna tecelliliğinin en parlak misalidir. Bütün ömrü boyunca mücerret yaşadı. Evlenmedi. Bu Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Hazretleri varmış. Mevlana Hamdi Bağdadi Hazretleri'nin halifesiymiş bu zat. 1500 sayfa, 3 cilt, Mecmuatül Ahzab vel Evrat diye bir kitabı varmış. Oğlu Profesör Uğur Derman'dan üstad istetmiş. Onu 15 günde bir devredermiş. 12 tarikatın evradı varmış o kitapta. Bende de bir cildi var. Ondan sonra, şimdi 12 tarikatın evradı var. Van'da derlermiş ki, üstadım niye evlenmiyorsun? O ulema tabii söylüyor. Oran ileri gelen alimleri. Demiş ki ben bu evradımı 15 günde bir bitiriyorum. Bir içe rahatım olsun. Köşede oturup beni mi bekleyecek 15 gün? 15 gün namazın ve bir yudum yemeğin dışında hiçbir şeyle meşgul olmuyor. O evradı okuyor. Ve buyurmuş ki ben 12 tarikattan ders verebilirim. 12 tarikattan. Yani kim hangi tarikattan istiyorsa ben onlara ders verebilirim. Orada varmış. Bu zatın İstanbul defterdarlığını bilenler bilir. Bu zatın o defterdarlığın yeri dergahıymış.
bu CHP zalimleri, firavunları, memurtları yıkmışlar, oraya defterdarlık yapmışlar. Aşkım. Bak adamın dergahını yıkıyorlar. Ne kadar hain adamlar yani. Şimdi Yaşar Gündüz olsaydı bana kızar bu. Halkçılar böyle yine çok gitme falan diye. Aşkım. Fakat böyle bunların zulmü içimize işlemiştir. Böyle illa böyle bir deşarj olmadan edemiyoruz şimdi. Tamam. Evet. İşte işin orijinal. Evet. Bugün dünyada hangi aile reisi manen Bediüzzaman Hazretleri kadar mesuttur? Hangi bir baba milyonlarla evlada sahip olmuştur? Hem de nasıl evlatlar? Hangi üstad bu kadar talebe yetiştirebilmiştir? Bu kutsi rabıta biiznillah teala dünyalar durdukça duracak, nurdan bir sel halinde ebediyetlere kadar akıp gidecektir. Çünkü bu ilahi dava Kur'an-ı Kerim'in nur deryasında tebellür eden bir varlık olduğu gibi Kur'an'dan doğmuş, Kur'an'la beraber yaşayacaktır. Büyük üstad, şefkati üstadın merhametini işliyor şimdi. Büyük üstad, hak ve hakikati ta çocukluğunda bulmuştu. Kalbinin feryadını, ruhunun münacatını dinlemek için mağaralara kapandığı günlerde bile ibadet ve taattan, tefekkür ve murakabeden, huzur almanın zevkine erişmiş bir arif-i ilahi. Lakin karanlık gece dalgalarını andıran korkunç küfür ve ilhat kabusunun Müslüman dünyasını dolayısıyla memleketimizi kaplamak üzere olduğu o tehlikeli günlerde yani bir sam yeli esmiş memleketimiz. Bir sam yeli. Değil mi? Kur'an-ı Kerim okuyanlar cürmeşit mahkemelerine verilmiş. Ezan-ı Muhammed'i okuyanlar hapse tıkılmış. 933'te ezanı Türkçeleştirmişler. İlk en müessir mukamet Bursa'da olmuş. Ulu Cami'de. O Tanrı'dır diye müezzini indirmişler. Allah-u Ekber diye okumuşlar. Çorum'a sürgün etmişler adamları. Ağır cezaya vermişler. 5-6 sene ceza vermişler adama. Ezan-ı Muhammed'i okuduğu için. Ondan sonra bizim Konya Afşehir kazasında bir müftü efendi Kur'an-ı Kerim okuturken baskını yapmış jandarmalar. Mahkemeye çıkarılmış. Hakim demiş ki, müftü efendi, diyor ki ben Kur'an okutmadım. Hayır evladım, ben okuttum demiş. Ya ben demiş Müslüman bir atalli evladıyım. Sana Kur'an-ı Kerim okuttuğu için ceza ödek benim için bir züldür. Ya ne olur benim sıkıntılı duruma çekme. Ya okutmadım diye ben sana beraat vereceğim sana. Hayır evladım, ben seni helal edeyim. Senin hiçbir problemim yok. Bana senden az olsun. Fakat ben okuttum. Adama ceza vermiş. 6 ay. Kur'an-ı Kerim okuttuğu için. Ondan sonra neyse vefat işte sekerata düşmüş böyle son dakikalarını yaşıyor. Oğullarını toplamış, çocuklarını, evlatlarını hepsini filan evlatlarını demiş. Bu kadar yaş yaşadım. Hiçbir amelimden ümitli değilim. Ama Cenab-ı Hakk'ın kelamını okuttuğum için aldığım şu cezalar yapmış. Açtım. Bundan çok ümit varım. Lütfen bu ceza ilamını benim kefenimin arasına koyun, huzur-u ilahiye ibraz edeceğim. Şimdi kanunu böyle yaptırmış biliyorsunuz değil mi? Zivat var dönüşü. Şeyhülislam ve Suud Efendi'nin bütün fetvalarını bir kutuya doldurup ve bu fetvaları gömülmüş. Ben Şerif-i Şerif'in bunu hareket ettim diye ibraz edecek yani. Sonra Şeyhülislam izin vermemiş tabii. İslam'da böyle bir şey olmaz diye. Anlaşıldı mı? Şimdi o tehlikeli günlerde yatağından fırlayan bir aslan gibi yanar dağları andıran bir kükreyişle cihat meydanına atıldı. Şimdi Van'da bir Ahmet Efendi varmış. Bu Türkçe ezana müthiş tepki koyan bir adam. Camide müezzin Tanrı oldum dedi mi ulan eşyor eşek otur yerine dermiş falan böyle sövermiş adama. Onlar kalkar Allah-u Ekber, Allah-u Ekber böyle şey okurmuş. Bu ezan-ı Muhammed'i okurmuş. Bu Vanlı bir Hamit abi vardı, Hamit Hoca, üstadın talebelerinden. Onun kardeşi polisti, Abdullah Efendi diye bir zan. götürmüş emniyete bunu. Emniyet müdürü çağırmış. Demiş ki Ahmet Efendi, ya bu yasak demiş. Ya artık bunlar ısrar etme, bizi de zor durumda bırakma. Ulan öküz oğlu öküz demiş. Ulan Ezan-ı Muhammed'i yasak olur mu? Bunu kim yasak etti demiş. Adama görmüş ki öküz oğlu öküz. Deyince, Abdullah Bey demiş. Bunu Elazığ Akıl Hastanesi'ne götür. Buna bir rapor al da biz yakamızı kurtaralım. Götürmüş adam Elazığ'a. Demiş ki doktorlar nedir bunun derdi? Bunun derdi Ezan-ı Muhammed okuma hastalığı var. Derdi yok. Hemen doktorlar bir rapor kağıdı koymuşlar önlerine. Geleni çakmışlar. Gideni çakmış. Deli. Vermişler adamın eline gelmiş. Ulu camisi var Van'ın. Müezzine demiş ki, bak benim raporu gördün mü? Bak demiş, maaş sana, ezan bana, daha ezanıma kaçırmayacaksın. Ondan sonra okumuş adam istediği gibi. Yani şimdi o adamlar diyor işte o zaman öyle deli. Fakat sonra askeriye depo yapmış o camiyi. Kimse karşı çıkamıyor. Asker gidip o komutana, Tugay komutanına falan gitsin de bir laf etsin falan kimsenin adına mı düşmüş? Yolda komutan giderken bastonunu kaldırmış, dur bir dakika demiş. Ya demiş, koskoca bir ordu bizim camimize muhtaç olur mu depo için demiş. Bir hesap yapmış adama. Demiş ki, böyle bir cami demiş, 250 bin kerpiçten çıkar, kerpiç yapıyormuş. Bir hesap yapmış yani ona. Yani ben takriben söylüyorum. Ondan sonra demiş ki, senin elinde bu kadar asker var. Bu kerpici şu kadar zamanda kesersin, şu kadar zamanda da öldürürsün, kendine bir depo yaparsın. Ya milletimiz sokakta çamur içinde namaz kılıyor. Yani olur mu demiş bu. Adam düşünmüş. Demiş ki Ahmet amca demiş, Müslüman adammış demek. Hemen cemseleri gönderiyorum, boşalttırıyorum, müsterif ol. Hakikaten adam yarım saat sonra göndermiş, boşaltmış. Başka kimse karşı çıkamıyor. Fakat şimdi o zaman ben bu deliliğin manasını tamamlayamıyordum. Yani böyle kendini, hayatını bu hizmete vakfeden adamlara deli diyorlardı. Yani bana da deli diyorlardı bir zamanlar. Açıldı mı? Sonra şualarda gördüm o hadis-i şerifi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki bir adamın kemal imanı kazandığına deli, avam-ı nasın akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları o insanın kemal imanına ve tam itikadına delalet eder. Yani sizin haliniz başkalarına ihate yapılır. Diyor ki bu nasıl? Bu mecnunluk bir şey. Oğlum evin 90'a kitabı başkalarına niye veriyor? Aşkım bak o da. Şimdi niye başkasına veriyor? Evinde oku diyor adam. E başkasına vermesen bu iş bu olmuyor. Şimdi bu muhtaç adamların imdadına koşmazsan, onların aşılım istifadesine sunmazsan o zaman sen ben bizim oğlan derler. Yani bizim memlekette böyle üç kişiyle oturup kalkarsınız yani. Olmaz ki. Yani mutlaka başkalarına verilmesi lazım. Zaten din ve vicdan hürriyetinin ana umdesi bu. Yani başkalarına tebliğ hürriyetiniz de var. Ama bunu sizin elinizden alıyorlar. Bak üstad onu söylüyor. Evet. Şimdi o tehlikeli günlerde yatağından fırlayan bir aslan gibi yanardağları andıran bir kükreyişle cihat meydanına atıldı. Bütün rahat ve huzurunu bu mukaddes davaya feda etti. Şimdi Van'dan sürgün edildiğinde Hasan Kale'nin Korucuk köyünde bir gün misafir kalmış Abdülgafur diye bir zatta. O zat ve o da tahsis etmiş. Yemeğini, suyunu vesairesini koymuş. Sabahleyin bakmış ki bir yudum almamış yemekten filan. Demiş ki üstadım demiş ya bir yudum yemek almamışsınız. Aç nasıl duruyorsunuz? Dünya kadar yol gelmişsiniz. Üstelik yaya, kağınlarla işte o zaman şartlar altında neyle geldilerse. Demiş ki kardeşim demiş ehli imana öyle bir aşırı zulüm var. Bu zulüm cehennem azabına denk bir zulüm. Bu zulme maruz kalan bir insanda yeme iştahası olur mu demiş. Şimdi nasıl tarif ediyor? Yani demek ki böyle alem İslam'a indirilen bu zulümleri nefsinde hissediyor yani. Azabını kendinde hissediyor. Yani artık uykusu kaçıyor, iştahı kaçıyor, her şey kaçıyor ya. Evet. İşte bu sır, işte bu hikmete mebnidir ki o günden beri her sözü bir dilim lav, her fikri bir ateş parçası olmuş. Tesiri yakıcın,
telkini işleyici olan veriyor sana. Bir yazarın bir makalesi var mı da? Böyle bir ifadesi var mı çünkü? Evet, düştüğü gönülleri yakıyor, hisleri, fikirleri alevlendiriyor. Büyük üstadın tam bir uzlet ve inzivadan sonra tekrar irşat ve cemiyet hayatına atılması, aynen İmam-ı Gazali'nin hayatında geçirmiş olduğu mühim ve tarihi merhaleye benzemektedir. Demek ki Cenab-ı Hak büyük mürşitleri böyle bir müddet inzivada terbiye, tasfiye, tezkiye ettikten sonra tenvir ve irşat vazifesiyle mükellef kılıyor. Van'da işte o Erek Dağı var orada, bir mağara. Ama mağara suni yani topraktan kazma. İşte onun yanı başında da bir Zernava suyu diye Van'ın güzel bir menba suyu vardı. O suyun da başında talebeleri var yanında birkaç tane. Bir ağacın tepesine kendine bir yer yapmış. Evet, diyor ki, Hamit Hoca diyor ki, gece yarısı benim bir arkadaşım vardı, Siyirtli diyor, Molla Abdülhakim diyor. Dürttü beni diyor. Ya kalk kalk demiş. Ne var? Molla Abdülhakim. Ya cinler sarmış etrafımızı. Ya, bir baktım diyor, bütün dağ zikir sesiyle diyor. Diyor. Fakat çok fasih değil diyor, cinliler iştirak etmişler. Fakat yine anlaşılıyor diyor, yani iyi kulak verirsen anlaşılıyor falan. Demiş ki, Seyda, Seyda demiş, sen kendini emniyet almışsın ağacın başında, biz cinlerin arasında kalmış. Böyle çok korkmuş yani. Ondan sonra gel demiş ona, çıkmış. Bak Hamit demiş, biz evrat ve eskarımızı bitirmişiz, bu cinler hala zikre devam ediyorlar. Biz bitirmişiz, onlar devam. İnsan zikreden mahluklardan korkar mı? Hamit demiş. Sonra uyumuş kalmış yine orada. Daha genç bir adam. Ondan sonra. E şimdi bakın sabahlara kadar evlat ve eskiyar okuyor. Cinler ona iştirak ediyor yani. Ya. Evet. Bu sebep nedir ki? May-i mukadder. May-i mukadder demek. Tabii yaşlı abiler burada bunun manasını bilir. Eskiden saf suya mai mukadder derlerdi akıya konan. Böyle imbikten geçme, süzme falan olmadığı için böyle nisan yağmurlarından doldururlardı şeylerdi kazanlarını. Onlar şişelerlerdi sonra satarlardı yani. Mai mukadder diyor onu. Mai mukadderden daha temiz, berrak olan yüreklerinden kopup gelen nefesler kalplere akseder etmez bambaşka tesirler icra ediyor. Arz ettiğim gibi İmam-ı Gazali'nin bundan 900 sene evvel fazilet sahasında yapmış olduğu fütuhatı bu asırda Bediüzzaman iman ve ihlas vadisinde başarmış. İmam-ı Gazali Hazretleri zamanında felsefe çok revaçtaymış. İslam dünyasının en huzurlu olduğu dönem felsefenin sustuğu dönemmiş. Felsefeciler biliyorsun çok böyle müvessis adamlar oldukları için İnsanların akidevi itikatlarına çok zarar vermişler. Efendim kafa karıştırmışlar.
Kafa karıştırmış.
Evet. El-Munkuz-i Mine-Dalal diye bir eseri var İmam Gazali Hazretleri'nin. İşte felsefecilere onu reddi olarak yazmış. Evet. Evet Hazreti Üstad bu müthiş cihat meydanlarına sevk eden hep bu eşsiz şefkat ve merhameti olmuştur. Bunu bizzat kendisinden dinleyelim. Bana sen şuna, buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değil mi? Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise insanı ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Diyor ki bizim dini dairemiz var, diyanetteyiz. Sen ne hak ile neşriyatı diniye yapıyorsun diyorlar üstada. Bakın, ya diyor ki hak ve hakikat inhisar altına alınır mı? Ya millet yanıyor. Diyanet işleri reisi gidecek haftada bir gün bir camide vaaz edecek. Kim onu dinliyor? Bursa'nın vaazlarını hangi aşırı Müslüman gidip dinliyor? Zaten adam
Anladın mı? Ezan-ı Muhammed'i okunca koşuyor camiye, kendine bir yer bulabilirse buluyor. Buraların vaazları kaç defa derste buluştuk da dedi ki bana, ya dedi ne kadar bahtiyar insansın dedi bana vaaz dedim niye? Ya dedi sen bu kadar böyle cemaatler, ben bunu onda birine hitap etsem kendim bahtiyar kalıyor. Yok kimse dinlemiyor. Ezan okunuyor, millet geliyor. Dışarıda bekliyor. Mesela ben onu camideyken bakıyorum, o havuzun etrafında insanlar çıkıp gidip dinleniyorlar. Yani nasihatı hiç hissetmiyor adam yani. Yani ne olmuş? Yani kalbi kasabet meydan etmiş. Kasabeti kalp. Ondan sonra aklı bu imani meselelere karşı satileşmiş, almıyor, iade etmiyor adamlar diye. Bir aşırı şerif olsun. Sen kurra bir adamsın. Biliyor muyum ne sen? Sen okur. Evet.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.